Ayrım 19 sayfa 155. Din ile ilgili görüşleri. Örnek olarak kendi yazdıklarından birkaç parça aktarıp üzerinde düşünelim. Felsefeciler peygamberlik kurumunu akıl kanıtıyla tanıtlamaya yöneldikleri zaman savlarını bu kanıta, parantez içinde bir düzenleyici bulunması gerektiği kanıtına dayandırırlar. Böyle bir ekleme yaparlar. Peygamberliğin insanlara özgü doğal bir şey olduğunu da eklerler. Sözünü ettiğimiz kanıta başvurarak sonuca ulaşırlar. İnsanlık için bir düzenleyici hakem gereklidir diye yola çıkarlar. Sonra şöyle derler. Bu düzenleyicinin yargısı Tanrı katından geldiği varsayılan bir şeriat ile, parantez içinde bir din ile oluşur. O şeriatı insanlardan biri getirir. Getiren kişinin insanlar arasında sivrilmiş biri olması gerekir. Tanrı'nın kılavuzluğuyla sivrilmiş biri. Böyle biri olmalıdır ki halkın teslim olması ve kabul etmesi gerçekleşebilsin. Böyle olmalıdır ki insanların içinde ve üzerinde kurulan egemenlik karşı konulmadan ve kargaşaya uğramadan yerleşebilsin. Felsefeciler bu akıl yürütmeleri senin de göreceğin gibi kesin kanıta dayalı değildir. Neden dersen, varlık ve insanlığın yaşamı öyle Tanrı'dan din getiren biri olmaksızın da oluşup gelişebilir. Düzenleyici hakem, egemen, kendinde bulduğu güçle ya da yakınlarının yardımlarıyla insanlar üzerinde gücünü gösterip egemenlik kurabilir. Ve insanları kendi doğrultusuna çekebilir. Düşünün kitaplılar, parantezinde ehli kitap ve peygamberlere uyanlar, kitapları olmayan ateşe tapanlardan sayıca daha azdırlar. Gerçekten ateşe tapanlar dünyada en kalabalık topluluklardan birini oluştururlar. Kitapları peygamberleri olmadığı halde onların da yönetimleri ve uygarlıkları vardır. Nerede kaldı ki yaşamlarını sürdürememiş olsunlar? Çağımızda da parantez içinde 14. yüzyılda kuzey ve güney kesimlerindeki bölgelerde onların devletleri ve uygarlıkları vardır. Ama insanlığın yaşamı açısından işi ele alındığında durum başkadır. Düzenleyici öndere kesin gereksinim vardır. İnsanlığın yaşamı onsuz kesinlikle olmaz. Bu açıklamadan açıkça anlaşılır ki felsefeciler peygamberlik kurumunun gerekliliğini tanıtlarken yanlışa düşüyorlar. Ve şu bir gerçek ki peygamberlik kurumu akla dayalı bir şey değildir. Onu bildiren, duyuran dindir sadece. Dipnot, bakınız mukaddime C1-S43. Dinsel çağrı topluluk gücüne dayanmadan sonuca ulaşamaz. Nedeni daha önce de belirttiğimiz gibi kamunun yöneltildiği her işin, her girişimin sonuca ulaşabilmesi için kesinlikle bir yakınlık bağının topluluk gücünün desteğinde olması gerekir. Daha önce de sözü geçen sağlam bir hadiste peygamber şöyle der. Tanrı toplumunun desteğinde bulunmayan hiçbir peygamber göndermemiştir. Dipnot, bakınız mukaddime C1, 2. ana bölümün 6. bölümü. Bu iki konudaki anlattıklarından aktardıklarımız bile İbni Haldun'un din olayına nasıl baktığını ortaya koymaya yeter. İbni Haldun'a göre insanlığın yaşamı için peygamberlik kurumuna gerek yoktur. Toplumlar peygambersiz ve tanrısal kitap olmadan da yaşayabilirler. Yaşamak ne söz, gelişilebilir, devlet ve uygarlıklar da kurabilirler. Peygamberlik akılla kanıtlanamayacak bir şeydir. Akli değil, naklidir. Toplum yaşamı için peygamberlere değil, peygamberler olsun ya da olmasın düzenleyici öndere gerek vardır. Yine düşünürümüze göre din davası topluluk gücüne dayanmadan yürüyüp başarıya ulaşamaz. Peygamberin kendisi bile bunu itiraf etmiş, toplumunun desteğine dayanmayan hiçbir peygamberi Tanrı'nın göndermediğini söylemiştir. İbn Haldun dinin başlangıçta kabile gücüyle doğrulup yaşatıldığını sık sık işler. Eğer kabilesinin desteği olmasaydı Hazreti Muhammed'in de peygamberlik davasını, din çağrısını başarıya ulaştırabilirdi diye düşünülemeyeceğini anlatır. İbn Haldun devlet düzeni dinsel kurallara dayanmak zorundadır. Yargısına katılmadığını açıklayabilmiş bir düşünürdür. Adnan Adıvar'ın da İslam Ansiklopedisi'nin İbn Haldun maddesinde belirttiği gibi düşünürümüz hilafet ve imamet konularında açık, özgür görüşlerle ortaya çıkmış, hükümet işinde şeriatın ille de gerekli olmadığını açıklamıştır. Adnan Adıvar bu tür görüşler bulunduğu için mukaddimenin 2. Abdülhamit döneminde yasak kitaplar arasında sokulmuş, tercümesi ve aslı yasaklanmış olduğunu yazar. İbn Haldun şeriatın hükümet için şart olmadığını açıkladığı zaman böyle bir görüşü açıklamak büyük bir yüreklilik işiydi. Herkeste yerleşen bir inanç vardı. Devlet ve hükümet şeriatsız olamaz. Tanrı Kur'an'da her şeyi ayrıntılarıyla açıklamıştır. Her kuralı koymuştur. Nasıl bir yönetim olması gerektiğini, insanların hangi kurallara uymak zorunda bulunduklarını açıklamıştır. Her konuda olduğu gibi devlet düzeni içinde ne aranırsa onda vardır. Onun ve onun getirdiği şeriatın hükümlerine ancak kafirler uymaz. Böyle düşünülüyor ve böyle konuşuluyordu. Şeriatın yeterli olduğu konusunda din çevreleri durmadan halkın beynini yıkamaya çalışıyordu. Örneğin Bağdatlı Bahauddin İbni Haldun, parantez içinde Hicri 495-562, Miladi 1101-1166. Tezkeretü İbni Hamdun adlı kitabında şunları yazar. Tanrı'nın kitabı siyaset bilimlerinin her türlüsünü tüm bölümleriyle birlikte ve düşünen kimsenin artık başkasına gereksinme duymayacağı ölçüde içine almıştır. Bu kitabın toplum yönetimi için anlattığı hükümler düşünen herkese yeter. Tas gibi. Ki Tanrı bizim için onda hayat yaratmıştır. Çeşitli ceza hükümleri gibi. Ki canlar, mallar, namuslar ve o hükümlerle korunabilir. Zekat gibi. Ki ona ilişkin hükümle zenginlerin yoksullara lütuf göstermeleri sağlanır. Zenginler Tanrı'nın kendilerine olan lütfundan yoksullara verirler. Ve halkın yöneticilere boyun eğmelerine ilişkin hükümler gibi. Dipnot: Bahauddin İbni Hamdun, Tezkeretü İbni Hamdun, Mısır 1927. Bağdatlı İbni Hamdun'un bu kitabı bir takım öğütleri ve devlet politikasına ilişkin önerileri içerir. Mevdudi İslam'da Hükümet, Urduca'dan çevrilen Ali Genceli, İstanbul, Basım Tarihi Yok, S9. Şimdi bile şeriat hükümleri savunulmuyor mu? Ürdün'deki şeriat uygulamasını bile yeterli bulmayan, daha çoğunu isteyen ve onun içinde asılan Takıyüddin en Nebhani'nin İslam Anayasası'nı içeren Nizamül İslam, Kudüs 1953 kitabı Hizbut tacircilerin öteki yayınlarıyla birlikte birçok İslam ülkesinde olduğu gibi yurdumuzda da kimi çevrelerce ilgi görmüyor mu? Bu anayasanın şerhi bile Mukaddime Tut Düstur adı altında bolca piyasaya sürülmüyor mu? Parantez içinde 1963, basıldığı yer belli değil, Arapça 456 sayfa. Şeriat hükümeti kurma çabası gösteren ve bunun için Pakistan'da partisini bile kurmuş bulunan Mevdudi'nin kitapları ülkemizde de yayınlanmıyor mu? Çevirileri baskı üstüne baskı yapmıyor mu? Örneğin Mevdudi'nin İslamlı Hükümet adıyla Türkçe'ye çevrilen bir kitabı. Bu kitap şöyle sunuluyor. İkinci kısım ise Pakistan'da İslami hükümeti tesis ettirmek için sarf edilen gayretli çalışmaları ve bu hususta ileri sürülen ameli çalışma sistemlerini etraflı bir şekilde anlatır. Dinot: Mevdudi, İslamlı Hükümet, Urduca'dan çeviren Ali Genceli, İstanbul, Basım Tarihi Yok, S9. Kısacası çağımızda bile ille de şeriat düzeni olsun diyenler eksik değildir. Buna karşılık İbni Haldun ta 14. yüzyılda hem de kadılık eden bir kişi olarak hayır, devlet için ille de şeriat gerekli değildir diyebiliyordu. Peygamberlik kurumunu insanlığın yaşamı için zorunlu görmemek din kabile gücüyle gerçekleştirilebilmiştir. Kabilesinin gücü olmasaydı peygamber başarılı olamayacaktı. Bu güç olmasaydı hiçbir peygamber başarılı olamazdı. Demek, şeriatın devlet kurmak ve halkı yönetmek için şart olmadığını söylemek, bütün bunlar özellikle İbni Haldun'un yaşadığı dönemler için birer devrim niteliği taşır. Bununla birlikte İbni Haldun, yaşadığı ortamın özellikleri ve hoşgörüsüzlükler dolayısıyla düşüncelerinden ödün verme gereğini duymuştur zaman zaman. Ödün vermek zorunda kalmıştır. Söz gelimi, peygamberliği, kahinliği, büyüyü anlatırken ödün verdiği açıkça görülüyor. Gerçi bu konuları anlatırken gene büyük yüreklilik isteyen açıklamalarda bulunmamış değil. Örneğin peygamberleri, kahinleri, büyücüleri anlatırken hepsini aynı sırada gösterir. Yalnız peygamberlerin derecelerinin biraz daha yüksek olduğunu söyler. Bu bile cesaret işidir. Ancak gene de görüşlerini tam açıklayamadığı ve ödün verdiği seziliyor. Taha Hüseyin İbni Haldun'un İbni Rüşd gibi felsefeyle dini birleştirme çabasını gösterdiğini yazar. Dipnot: Bakınız Felsefetu İbni Haldun el-İçtamiye S76. Ama bence Taha Hüseyin'in bu görüşü doğru değildir. İbni Haldun kimi zaman ayetlere ve hadislere de yer veriyor. Yorumlar ve açıklamalarda bulunuyor. Ancak bunları iki amaçla yapıyor. Birincisi dinsel verilerden yararlanıp görüşlerini dinsel çevrelere de aktarmak. İkincisi baskılar ve dinsel yönden suçlamalar karşısında biraz olsun kendisine savunabilmek. Bununla birlikte Taha Hüseyin de İbni Haldun'un bilinen nitelikte dinsel bir inanır olmadığı görüşündedir. Hatta ne İbni Haldun ne de bir başka İslam düşünürü herkesin anladığı biçimde tanrısal gerçeğe inanır. Dipnot: AG S97 biçiminde açıklıyor görüşünü. Sözün özü şu ki bir toplum bilimci, özgür düşünceli bir bilim adamı din olayına nasıl bakıyorsa İbni Haldun da öyle bakıyor. Üstelik İbni Haldun herhangi bir toplum bilimci ve bilim adamından da dini daha iyi biliyor. Tüm İslam'ın bilim dallarını çok iyi okuyup öğrenmiş, derinlemesine incelemiş, bununla da kalmamış dinleri karşılaştırmış, çeşitli inançlar üzerinde durmuş, araştırmalar yapmış bir düşünürdür. Onun için ne söylüyorsa bilerek söylüyor. Açıklamaları son derece yansıt ve gerçekçidir. İbn Haldun'un yaşama öyküsü. Kendisinin yazdığı ve tarihin sonuna eklediği bir kitap var. Kitabın adı Et-Tarif Bibni Haldun ve Rehletihi Garbe ve Şarken. Parantez içinde İbn Haldun'u ve Batı'ya, Doğu'ya gezilerini anlatır. Bu kitap Muhammed David Tanci'nin düzeltmeleriyle ve çok değerli notlarıyla şimdiye dek yayınlanmış olanlar içinde en doğru, üstelik açıklamalı biçimde 1951'de Kahire'de basılıp yayınlanmıştır. Elbette ki Arapça olarak. İşte düşünürümüzün yaşam öyküsünü bu kaynaktan aktaracağız. Zaten başvurabileceğimiz başka da temel kaynak yok. Tüm dünya onu bu kendi kitabıyla tanımıştır. Asıl adı Abdurrahman, Ebu Zeyd, parantez içinde Zeyd'in babası diye de anılır. Veliyüddin diye anıldığı, Et-Tunisi, parantez içinde Tunuslu diye çağrıldığı da olur. Ama daha çok İbni Haldun, parantez içinde Haldun'un oğlu diye bilinir. Oysa babasının adı Haldun değildir, Muhammed'dir. Haldun atalarından birinin adıdır. Kendisi Haldun'dan kendisine dek şöyle bir sıralama yapabileceğini söylüyor. Haldun oğlu Abdurrahman oğlu İbrahim oğlu Muhammed oğlu Cabir oğlu Muhammed oğlu Hasan oğlu Muhammed oğlu Muhammed oğlu Muhammed oğlu Abdurrahman. Parantez içinde İbni Haldun. Bu sıralanışın pek kesin olmadığını da ekliyor. Parantez içinde bakınız AGE S1. Haldun oğulları ailesine adını veren Haldun Güney Arabistanlıdır. Yemen'in Hadremevt parantez içinde Hadramut kesiminden kabilesinden bir toplulukla birlikte Endülüs'e parantez içinde İspanya'ya gelmiş. Orada önce Kermüne'ye parantez içinde Karmona'ya yerleşmiş. Haldun oğulları diye bilinen çocukları burada doğmuştur. Sonra Haldun oğulları buradan İşbiliye'ye parantez içinde İspanya'nın güneyinde bulunan Sevilla kentine göçtüler. Bu göçün Hicri 3. yüzyılda miladi 9. yüzyıl olduğu anlaşılıyor. Parantez içinde bakınız S4. Ailenin atası Haldun'un asıl adı Halit. Halit Osman'ın oğlu. Osman Hani'nin oğlu, Hani Hattab'ın oğlu, Hattab Kureyb'in oğlu, Kureyb Madi Kerib'in oğlu, Madi Kerib Haris'in oğlu, Haris Vail'in oğlu, Vail de Hucur'un oğludur. Anlatıldığına göre bu Vail bir elçi olarak peygambere gelmiş. Peygamber ona çok ilgi göstermiş. Şalını yerlere serip onu üzerine oturtmuş ve onun için şöyle dua etmiş. Tanrım, Hucur oğlu Vail'i, onun çocuğunu, çocuğunun çocuğunu ta kıyamete dek kutlu eyle. Parantez içinde S2. Bu aile çok uzun süre İşbiliye'de devlet ve yönetiminde önemli rol oynamış bir ailedir. Parantez içinde bakınız S4-11. Aileden birçokları yapılan savaşlarda öldükten sonra kalanlar yine devlet ve politika yaşamında uğraşlarını sürdürmüşlerdir. Çok uzun süre İşbiliye'de kalan Haldun oğulları daha sonra Afrika'ya Sette, parantez içinde Seuta kentine 13. yüzyılın başlarında göçmüşlerdir. Parantez içinde bakınız S11. Haldun oğulları 13. yüzyılın ortalarında da Tunus'a göçtüler. Parantez içinde S1. İşte düşünürümüz İbni Haldun burada Tunus'ta doğdu. Doğum yılı Hicri 732, miladi 1332. Öğrenime. İbni Haldun'un ilk öğrenimi babasının yanında babasından ders alarak başladı. Sonra Kur'an okumada ve Kur'an tekniğinde uzmanlaşmak için bu konuda uzman kişi olan Bural oğlu Sad oğlu Muhammed Ebu Abdillahil Ensari'den ders aldı. Kur'an'ı ezberledi. Ünlü 7 kıraat üzerine Kur'an okuma becerisi kazandı. İfrat yani bir kıraat üzerine ve cem yani 7 ya da 10 kıraat biçimlerini birleştirerek 21 kez Kur'an'ı hatmetti. Yani baştan sona okudu. Parantez içinde ise 15. Sonra bir hatimde 10 kurradan biri olan Yakup rivayeti üzerine ve Yakup'tan 2 rivayeti birleştirerek yaptı. Sonra Şatibi'nin kıraat konusundaki 2 kasidesini Lamiye parantez içinde Teh ve Raiye parantez içinde Akile adlı kasidelerini öğrenip hocasına kontrol ettirdi. Ve hocası da ona kendi hocası Paternalı parantez içinde Baterni Ebul Abbas'tan aldığı bilgileri verdi. Ve daha başka hocalardan öğrendiklerini de öğretti İbn Haldun'a. Ve böylece İbn Haldun kıraat parantez içinde Kur'an ve Kur'an okuma tekniği konusunda gerekli uzmanlığı elde etmiş oldu. Parantez içinde S16. Ayrım sonu sayfa 159.